Evet, değerli dostlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Valorem Team'in sunduğu Değer Katan Eğitimler'de ikinci sezonun son bölümü, 140. bölümde yine biz salı akşamı saat 8.30'da sizlerle birlikteyiz. Yine bu akşam harika bir program hazırladık sizler için. Çok değerli bir konuğumuz, çok değerli bir ismimiz bizimle birlikte olacak. Tabii birlikte dop dolu bir iki yıl geçirdik. Pandeminin hemen ilk günlerinde başlayan maceramız, serüvenimiz... İlk yıl hafta içi her akşam, ikinci yılda hafta içi salı akşamları saat 8.30'da yaptığımız programlarla tam 140 programa ulaştı. Bu 140 program içerisinde bize bilgileriyle, tecrübeleriyle, vizyonlarıyla destek olan ve bizim üzerimizden değer katan eğitimler vasıtasıyla bilgi birikimi tecrübesini bütün izleyicilere aktaran hocalarımıza, değerli uzmanlarımıza hepsine teker teker çok teşekkür ediyoruz. Birlikte oluşturduğumuz bu içerikler sayesinde çok güzel geri bildirimler aldık sizlerden. Kendi gelişiminizle, şirketinizin gelişimiyle alakalı çok olumlu geri bildirimler aldık. Bütün bu hazırladığımız eğitimleri, bütün bu hazırladığımız etkinlikleri hepsine YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bunların hepsi şu anda YouTube kanalında ve her geçen gün daha fazla insana ulaşıyor. Toplamda az önce baktım. 3 milyonun üzerinde kişiye ulaşmış YouTube'daki bu içeriklerimiz. Sizden şunu rica ediyoruz. Bu üretmiş olduğumuz içerikleri beğeniyor ve fayda görüyorsanız lütfen daha fazla insana paylaşın, daha fazla insana tavsiye edin ki daha fazla insanın hayatına birlikte değer katalım istiyoruz. Hatta kendi alanınızda, kendi uzmanlığınızda bir kanaat önderiyseniz, bir influencersanız, bir fenomenseniz ki birkaç tane fenomen dostumuz bu etkinliği paylaştılar. Onlara çok teşekkür ederiz. Değer katan eğitimleri daha fazla kişiye ulaştırmak konusunda işbirlikteliklerinizi bekliyoruz diyelim. Şimdi bu akşam da çok özel bir konu var. Hepimizi ilgilendiren. Ben uzun yıllardır takip ediyorum kendisini. Hem yaptığı eğitimlerde, katıldığı seminerlerde canlı olarak birçok kez dinleme şansım oldu ama sohbet etme şansımız olmamıştı. O yüzden bize bu akşam bu programa onu davet etme fırsatını sunduğu için de eşi Levent Bey'e de çok teşekkür ederiz gerçekten. Çünkü onunla da harika bir program yaptık Levent Arhan'la 2 hafta öncesinde. Mutlaka ona da bir YouTube'dan göz atmanızı öneririm. Şimdi bu akşamın konusuna baktığımız zaman gerçekten çok ilgi çekici, sıra dışı, aslında gerçekten final niteliğinde bir program olacak. Çünkü biz hep programlarımızda biraz daha geleceği konuşmayı tercih ettik. Teknolojiyi konuştuk, inovasyonu konuştuk, girişimciliği konuştuk. Gelecekte bizi nasıl zorluklar ve nasıl fırsatlar bekliyor? Aslında bunları masaya yatırdık. Bugün de bir anlamda onların çok güzel bir özeti olacak. Çok farklı bir bakış açısıyla dinleyeceğiz. Programın davet metnine göz attıysanız gerçekten çok ilgi çekici. Onu da paylaşmak istiyorum sizle izninizle. Bakın şöyle diyor. Dünya bir kez daha tümüyle dönüşüyor ve başkalaşıyor. Yepyeni bir oyun kuruluyor. Özellikle pandemiden sonra hepimiz algılıyor ve hissediyoruz ki artık hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacak. Dataizme tutunan dünya kapitalizmi ehilleştirerek sürdürülebilir kapitalizmle imtihan dönemine geçiyor. İlk karneyi 2030 ve 2040'da alacak. 2050'lerde ise insanlık yeni bir tür olarak yoluna devam edecek diyor. Hal böyleyken bazılarımız umutsuz, bardağın boş tarafına bakıyor ki biz onlardan değiliz, tam tersi pozitifiz. Bazılarımız ise fırsatlarla dolu yepyeni bir dünyada yaşıyor olacağız diyor. Bugün Ufuk Hanım'la bunu konuşuyor olacağız. Aslında bize geleceğin sunduğu fırsatları, belki zorluklardan da bahsediyor olacak ve sizlerden harika sorular geldi. Çok değerli sorular geldi. Yine canlı yayında da sormak isterseniz sorularınızı izlediğiniz bütün platformlardan iletebilirsiniz. Şu anda Facebook'ta, YouTube'da, Twitter'da, Twitch'te, Zoom'da ve LinkedIn'de her yerde canlı yayındayız. Eğer dostlarınızla paylaşmadıysanız hemen bu canlı yayın linkini dostlarınızla da paylaşıp onların da bu akşam bizimle birlikte bu programda olmasını sağlayabilirsiniz. Eminim çok büyük bir kısmınız Ufuk Tarhan'ı tanıyor. Daha önce belki de dinlemiş, belki de kitabını okumuş olabilirsiniz. Ufuk Tarhan, Forbes'ta dünyanın en etkili 50 kadın fütüristi arasında adı geçiyor. Özellikle gelecekte sürdürülebilir bir işim olsun, İşim sürsün isteyen ya da buna zorunlu olan kişi ve kurumlara kendi geliştirdiği T-insan modeliyle vizyon ve strateji konusunda danışmanlık veriyor. Kadınların bilim ve teknolojide eşitliği yakalaması halinde dünyanın tüm sorunlarının hallolacağını savunuyor. Aktif bir toplum sivil toplum gönüllüsü, teknoloji tutkunu, Platin Dergisi, Posta Gazetesi ve O Ne Diyor'da aynı zamanda yazarlık yapıyor kendisi. Şimdiden ben Ufuk Hanım'a çok teşekkür ediyorum ve Ufuk Hanım'ı sahneye alıyorum diyorum. Hoş geldiniz Ufuk Hanım.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Çok onur duydum, mutlu oldum. Ben de sizin çalışmalarınızı hayranlıkla izliyorum. Hakikaten çok emek isteyen, çok özverili ve çok işe yarayan bir şey yapıyorsunuz. Onun için de bir vatandaş, bir insan olarak teşekkür ediyorum. Çünkü hepimiz ne kadar çok bilgilenir, gelişirsek bir diğerimiz de o kadar iyi olacak. Emeklerinize sağlık. Ve teşekkür ederim beni bu değerli platforma kabul ettiğiniz için.
Çok sağ olun Ufuk Hanım. Siz de bu akşam bu değerli vaktinizi bizim için ayırdınız. Şimdi eminim böyle bilgilerle dolu yeni şeyler öğreneceğimiz bir program olacak. Ben kısaca bahsettim sizden ama yakından tanımayan dostlarımız için kısaca Ufuk Tarhan'ı bir de sizden dinleyebilir miyiz? Hayat yolculuğuna, iş hayatına nasıl başladınız, bugünkü noktaya nasıl geldiniz? Kısaca Ufuk Tarhan'ı sizden dinleyebilirsek harika olur.
Tabii, çok teşekkür ediyorum. Ben aslında ODTÜ ekonomi mezunuyum, yani ekonometri mezunuyum. Daha öncesinden başlamadım. Hani Tanrıların arabasını okumuştum, arabalarını okumuştum. Orta 2'de işte orada, ondan beri kafam farklı çalışıyordan başlamayayım. ODTÜ'ye zıplayayım. Orada ekonomi okudum. Ekonometri daha doğrusu. Fakat çok da aslında okumam gereken bölümlerden ciddi ciddi bir mühendislik okumam lazımmış. Bunu tabii çok ileriki yıllarda fark ettim ama Allah yardım ilk mühendislerim de oldu. Giriverdim. Az kadın ve çok az kadın olduğu için de hep üst düzeyde ve birinci elden bilgi alabilen, öğrenebilen bir pozisyonda olduğum için de çok hızlı ilerledim. Yani zaten hangi işe girersem gireyim ya da ne yaparsam yapayım, ben aslında bir teknoloji kullanıcısı olacakmışım. Onun için Allah yardım etti. Tam da göbeğine düştüm teknolojinin. Çok iyi oldu. Çok severek 20 küsur sene ciddi bir kariyer hayatı yaşadım kurumsal alanda üst düzey yönetici olarak. Aynı zamanda 95 yılında da bir yurt dışı seyahatinde fütürizmi keşfettim. The Futurist dergiyle. Ve geleceğe bakışım bir daha hiç eski gibi olmadı. Yani önceki gibi olmadı. Hep geleceğe farklı bakmak. Artı teknoloji sektörünün içinde ve göbeğinde onu geliştirenlerden ve onu yayanlardan biri olarak da nasıl her şeyin merkezinde olduğunu, teknoloji dediğimiz meselenin kavrayınca, yani erken yaşlarda bir taraftan gelecek bilgisi ve onu farklı anlamlandırıp kullanabilme becerisini geliştirme şansı diyeyim. Bir taraftan da teknolojiyle haşır neşir olmak beni bambaşka bir kulvara attı. İşte 20 sene sonra sektörün en başarılı iş kadını ödülünü aldım. IT sektörü oldu artık o kadar çalışınca. Ondan sonra da ben dedim ki ben kendimden başka bir ufuk yaratmalıyım. Çünkü baksana fütürizm ne diyor, teknoloji ne diyor. İşte hani geleceği okuyorsunuz, okumaya çalışıyorsunuz falan ya. Artık seni buraya getiren o 20 küsur senelik deneyim bir 20 sene daha götürmez. Sen kendinden başka bir ufuk yaratmalısın diye. İşte şimdi artık T insanlaşmak diye modelleyebildiğim, o zaman el yordamıyla ilerlediğim, düşe kalka öğrendiğim dönüşüm yolculuğuma başladım. Ve hibridleşerek işte otodidakt öğrenmeyle ve kürasyon yaparak sonra yeri gelirse açarız bunları da. Ciddi bir teknik yani ben teknolojiyi çok kafam öyle çalıştığı için hemen işin bir modeline bir teknolojisine dalıyorum. Kendimi bayağı aslında ciddi bir modelle dönüştürmüşüm. Sonra dediğim gibi bunu isimlendirince de zaten hem yüksek lisans tezi olarak sundum, hem kitabını yazdım, hem de şimdi nerede bir mikrofon tutulsa anlatıyorum. Tutulmasa da anlatıyorum. Herkes T'leşmeli diye. Dolayısıyla şimdi artık T insan olarak devam ediyorum yolu. Herkes T insan olsun istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'yla yoğun çalışmalar içindeyiz. Gelecek dersi, tarih dersinin okunmaya başladığı yıllarda lütfen başlasın ve artık bizim çocuklarımız da geleceği ciddi ciddi çalışarak büyüsünler diye. Böyle gelecekte dolaşan bir insanım. Bir de bir şey daha söylemek isterim kendimle ilgili. Tabii hep böyle mesleki konuştuk. Şimdi bugün buluşmamıza da sebep olan beyefendiye de bir laf atmadan olmaz buradan. İşte ben kendimi dönüştürmeye 40 küsur yaşlarımda karar verdim. Ve tam o yaşlarda da Levent Bey'le tanıştık. Ve hani aslında benim hiç evlenmeye ve bir daha böyle bir maceraya girmeye niyetim yoktu ama yani aşk diye de bir şey varmış. Onu o yaşlarda bir kere daha deneyimledim ve hep onunla karşılaştığım andan itibaren hani Allah'a bir koca ısmarlasam, bir eş ısmarlasam herhalde Levent gelirdi diye böyle çok tatlı bir beraberliğe de adım attım. Yani o kadar teknoloji robot derken aslında insani bir tarafım da var ve belki de onu sevgili eşim ve sizinle bugün buluşmamı sağlayan Levent Tarhan beyefendiyle yakaladım. Evet Levent'ciğim, bir soru sormuştun yayından önce bana, sanıyorum cevabını verdim.
Süper, çok teşekkür ederiz. Levent Bey Ufuk Hanım'a sorularını yöneltmiş o paylaştığımız linkten ve güzel de bir soru sormuş. Ufuk Hanım'a beni ne kadar seviyor sorusunu da yöneltmek istiyorum demiş. Ufuk Hanım da cevabını vermiş oldu gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Peki o zaman şöyle başlayalım Ufuk Hanım. Yeni başlayanlar için fütürizm nedir? Fütüristler ne yapar? Ne işe yarar fütürizm? Böyle kısaca buradan başlayabilir miyiz?
Tabii. Hemen söyleyeyim. Fütürizm İngilizce future kelimesinden geliyor. İşte etimolojik anlamı diye dalarmışım. Öyle değil aslında. Çok yalın bir şekilde. Ya tarih nasıl bizim geçmişte yaşadıklarımızı bilgi haline dönüştürmeye çalışan bir dalsa, yani neler yaşamıştık konusunu bilgi haline getirip kullanmamızı sağlamaya çalışıyorsa, fütürizm de aslında gelecekte neler olabilir, olsun, neler ihtimal dahilinde, senaryolar nasıl kurgulanabilir, bunları aslında geleceği bilgi haline dönüştürmeye çalışan çabaların bütünü diyebiliriz. Yani tarih geriye, fütürizm de ileriye doğru bakıyor ve her ikisi de aslında daha iyi bir gelecek yaşayabilmemiz için bizi daha fazla bilgiyle donatmaya gayret ediyor. Çok temel olarak anlatabileceğim şey bu. Nasıl tarih her türlü disiplinden yararlanıyor? Gelecek de aynı şekilde multidisipliner bir alan. Tamamen bilimsel çalışmalarla, Delphi anketleriyle, simülasyon çalışmalarıyla, vaka durum analizleriyle ve tabii ki bilim kurguyla senaryolar, olumlu, olumsuz, kısa, uzun, orta vadeli senaryolarla ve giderek daha da yetkinleşerek. Çünkü akıl, bilgi ve teknoloji üçlemesi geliştikçe aslında çok daha sağlam bilgiler elde edebiliyoruz. Tabii ki belirsizlik var. Hep söylerim bunu. İnsan nedir onu bilmiyoruz bir kere daha tam anlamıyla. Ama çok bilebildiğimiz, tahmin edebildiğimiz, kestirebildiğimiz de bir takım şeyler var artık. Ölçümleyebildiğimiz. İşte o tarafta daha verimli, daha etkin olmamızı sağlamaya çalışan, tekrar ediyorum, bir çabalar bütünü.
Harika. Zannediyorum ki bu pandemiyle birlikte hani birçok süreç, birçok dönüşüm hızlandı ve sizin de o fütüristlerin de öngördüğü birçok şey hayatımıza daha da yaklaştı. Bazıları hayatımızın bir parçası oldu. Ve bu nedenden dolayıdır ki biraz daha belki fütürizme karşı olan ilgi, merak ya da oradaki o çalışmalarda da eminim değişiklikler olmuştur. Siz pandeminin etkilerini bir fütürist olarak o dünyada nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl değişimler, nasıl gelişmeler oldu?
Vallahi çok iyi değişiklikler oldu. Yani ben pandemiyi ilk algılamaya başladı. Pandemiyle bir takım şeyler oluşmaya ve bunun etkilerinin ve yansımasının neler olabileceğini kestirmeye başladığım andan itibaren ciddi ciddi içerik ürettim. Hatta en önemlisi de sonra Google'layıp bulabilirler diye söylüyorum. Zor oyunu bozar diye bir yazım var. Bence hani herkesin yıllarca okuyabileceği nitelikte bir şey. Çok emek vererek yazdım. Zor oyunu bozdu. Yani zaten dijitalleşmemiz gerektiğini, zaten kurduğumuz sistemlerin sürdürülemez olduğunu algılamaya başlamıştık epeyce bir zamandır. Yani kapitalizm diye kabaca tarif ettiğimiz ve onun alt kırılımları olan yaşamsal ve iş düzenekleri dünyayı sağlıksızlaştırdı, çevreyi bozdu, bizi bozdu. Yani bu gidemeyecek diye gözümüz kesmişti. Artı bir de çok kalabalıklaştık, çok fazla sorun ürettik. Yani böyle bir dünya kendini aslında tıkanma noktasında hisseder hallere geliyordu ki dijitalleşelim bari, teknolojiden daha fazla yararlanalım diye bir telaş ve bir devinim başlamıştı. Pandemi aslında bunu zorla ve bir anda bütün insanlara şart koştu adeta. Bir deneme, bir fragman ya da bir ön gösterim alanına hepimizi aldı attı. Tabii bu da böyle bilinmeyen güçler tarafından değil, aslında teknolojistler tarafından yapıldı. Bir denemeye tabi tutulduk. Yani bakalım bütün insanlık bir anda ciddi bir paradigma değişikliği geçirebiliyor mu? Birkaç hafta içinde sosyal mesafe, maske, işte evde otur kısmını maskeyi kotarabiliyor mu? Evet, hakikaten biz birkaç hafta içinde bütün dünya bir anda, önceden söyleseler çok kötü bir rüya görmüşün denecek, her şeyi yapmaya başladık aşağı yukarı. Anamızı babamızı görmedik, öldüler gidemedik, evlendiler gidemedik, çocuğumuzu görmedik, hiçbir şey yapamaz, işe gidemedik, okula gidemedik, maskesiz, eldivensiz bir müddet hatırlayın çıkamadık. Eldiven de vardı bir de ilk başlarda. Herkes birbirinden vebalı gibi korkar hale geldi ama yine de hayat durmadı. Yine de büyük ölçüde çalıştı. Yani aslında ufak bir testten geçtik. O arada da bütün genetik bilgilerimiz tabii toplandı ve toplanıyor hala testlerle birlikte. Yani bir geçeceğimiz, bir sonraki daha sürdürülebilir olmasını umduğumuz sistem için bir ön talim yaptık diyelim, bir prova yaptık ve bunu kurgulayan düzenekler aslında o testten başarıyla geçtiklerini herhalde düşünüyorlar şu anda. Bir sonraki aşama olan daha derin hazırlıklar. Yani burada conspiracy neydi? Şey teorisi. Ne derler?
Ben de Türkçesini hatırlayamadım şimdi.
Yani birisi bize yazar mı acaba şeyden? Vallahi durdu aklım. O yani böyle felaket senaryoları falan olsun ya da böyle işte şimdi çok moda öyle olacak, böyle uzaylılar gelecek falan değil. Çok yani yalın baktığınız zaman düzen değişmek durumunda, bu düzeni değiştirecekler. Tabii ki artık soyut ve organik insan aklına güvenmekten daha fazla dataya ve veriye, somut veriye güvenenler, komplo teorisi, teşekkür ederim. Komplo teorisi değil, önümüzde akan bilgileri sadece analiz etmeye çalışıyorum. Düzen değişecekti. Burada bir vites yükseltildi. Bir pat diye deneme başlatıldı. Ve sonuçlardan da sanıyorum bu verileri değerlendiren merciler, ki ben onlara zaman zaman sataşarak teknoloji baronları diyorum, gayet memnun olmalılar. Çünkü anormal genetiğimize kadar verileri oldu. Şimdi şunu söyleyeyim, pandemiden sonra çok ciddi bir paradigma değişikliği geçirdik ve hala geçiriyoruz. Daha önce katiyen olmaz dediğimiz bir sürü şey bayağı da 7'den 70'e herkes tarafından oluyormuş, hatta böyle daha iyiymiş noktasına geldi. Şimdi bunları daha fazla anlamlandırmak, daha yaygınlaştırmak, daha akıllıca kullanmak sürecine geçeceğiz. Söylediğim o 2030-2040 imtihanlarını vermeye hazırlanacağız. Çok işimiz var, daha başlamadık bile diyeyim.
Okay. Şimdi 2030-2040 deyince hatta 2050'den de bahsediyoruz. Siz bir röportajınızda şey diyorsunuz. Ben 100 yaşıma kadar yaşamayı ümit ediyorum, umuyorum, öyle tahmin ediyorum diyorsunuz. İnsan yaşam süresi uzuyor bir yandan. Şimdi bu pandemi süreciyle birlikte de sağlıklı yaşam teknolojileri ve bu tarafta da yeni gelişimler, yeni değişimler de ortaya çıktı. O konu hakkındaki düşünceleriniz nedir? Özellikle insan ömrünün uzaması ve sağlıklı yaşam teknolojileri bu pandeminin etkileriyle birlikte hangi noktada sizce?
Yani daha kaliteli yaşam uzadı gerçekten. Artık hani bir sürü insanın evinde 80-90 yaşlarını sürmekte olan ileri yaşlı büyüklerimiz var, büyükler var. Fakat tam yani yaşam kaliteleri oldukça düşük. Dolayısıyla uzun yaşamayı artık kaliteli ve hani insan onuruna yakışan bir seviyeye çıkarmakla ilgili geliştirmelerin ve buluşların hızlanacağını düşünüyorum. Buna da tabii ki nanoteknoloji, gene bu pandemi sırasında edinilen insan genetiğiyle, genomla ilgili bilgilerin çok yardımcı olacağına inanıyorum. Yani ben her şeyden önce şunu söyleyeyim. Böyle hani saf bir iyimser, hani her şeye o da olur, bu da şudur, o kadar değil. Saflık derecesinde bir iyimserliğim yok. Fakat daima pozitif ve nasıl bu daha iyi olabilir? Bunu mutlaka iyi kullanım alanları da vardır. Hatta esas odur diye bir bakış açım var. Onun için ben komplo teorilerinden ziyade onun da farkında olarak aslında bütün bu geliştirmelerin insanın daha sağlıklı ve uzun yaşamasına yardımcı olacağına inanıyorum. Yani bireysel mesela kişisel sağlık cihazları, uzaktan kontroller, kendi kendimize yapabileceğimiz şeyler, nanoteknolojiyle gelişen ve vücut içine giren, sürülen, gömülebilen sistemler. Bütün bunları o kadar güzel şeyler izliyoruz ki her gün gelişmeler. Yani böyle bilim kurgu filminde hani görmüştük, kan damarlarının içinde yolculuk eder, bilmem ne işte iyileştirir. Artık o nanoscale'daki yani nano ölçekteki bütün şeyler yapılabilir durumda. Fikren ve teknik olarak bunun yaygınlaştırılması, neyin için kullanacağız? Bir de tabii genetik çözümlemelerin daha sağlıklı yapılabilmesi, daha net yapılabilmesi gerekiyor. Ben hem insan ömrünün bugünkünden daha fazla uzayacağını, artı yapay organ teknolojileriyle, genetik müdahalelerle böyle sakatlıkların, engelliliklerin ya da yaşlanmayla ilgili, tabii sıfırlayamayız bunu ama en azından şu andaki aklımızla bunu böyle söyleyebiliriz, şu andaki bilgimizle. Fakat büyük mesafe kat edileceğini ve bunun 2050'lere kadar çok çok önemli noktalara gelebileceğini kestirmek zor değil. Yani bugünkü tablo bile böyle. Düşünsenize, hani hep söyleniyor ya, Ay'a giden işte uzay aracının işletim sistemi bugün bir cep telefonundan bile daha basitmiş. Yani o kadar ilkel teknolojilerle neler yaptık. Şimdi artık çözülmedik sır kalmadı gibi neredeyse. Neredeyse insan replikasyonlarına gidiliyor. Onu çözdükçe insan daha fazla öğreniliyor. İşte uzaya gidip gelmekle bir takım yaşam koşullarına uygun olmayan ortamlarda dahi yaşamı sağlayabilecek buluşlar yapılıp dünyaya bugüne taşınıyor. Onun için evet, yaşam kesinlikle uzayacak. Tabii ki bu demografik değişim bizi başka şeyleri düşünmeye de götürecek. Fakat daha kaliteli, daha insanca yaşama koşullarına ulaşacağımıza ben inanıyorum. Yani inanmak bir tuhaf oluyor da bunu görebiliyorum diyeyim. Ben sesinizi duymuyorum.
Dilerim. Şimdi geliyor. Evet. Hemen bunun akabinde Murat Demir adında bir izleyicimiz, takipçimiz sormuş. Şöyle diyebiliriz aslında, bu uzayan ömür içerisinde sizce bir insanın kendisine yapabileceği en büyük iyilik nedir?
Kendisine yapabileceği en büyük iyilik farkındalığını arttırmak, sürekli yani yaşamaya devam etmek bir kere önce. Ama yaşamaya devam etmek derken insani değerleri ve teknolojik gelişmeleri bir dengede sürdürmeye çalışmak, kendini hep yenilemek, versiyonunu yükseltmek, güncellenmek, çevresiyle senkronize ve bağlantıda olmak. Yani yüksek farkındalıkla yaşama asılmak ve devam etmek her ne yapıyorsa ve bunu yaparken de hem diğer insanların, hem de çevrenin, yani bir omni bakış diyoruz ya, bütüncül bakış. Hani ben sadece insanlar mutlu olunca olmuyormuş görüyoruz. Yani hep kendimize çalışınca işte doğa, en azından şu an benim büyük odadayım. Büyükada'da çok içim yanarak bakıyorum. Yani resmen doğa yüzümüze tükürmüş gibi o şeyler. Artık salyalar. Yani evet. Hem çevreyi hem birbirimizi birbirimize yaşam hakkı tanıyarak derin farkındalıkla yaşamak. Yani yaşamak çok ciddi iştir diyoruz ya hep. Ezbere yaşamayı bırakıp aslında derin derin fark ederek o hani mindfulness şimdi çok önemli bir trend gibi ama aslında sufilerin, çeşitli kadim öğretilerin hep anlattığı şey o. Kendimize dönüp kendimizi mutlu ve yaşar kılmak ve bunu yaparken de diğer insanların ve çevredeki diğer canlıların, cansızların da hatta yaşama evet. alanına saygı göstermek, saygılı olmak. Yani saygı evet. benim sevgiden de daha önemli bulduğum bir durumdur. Onu derin derin yaşamak diyelim.
Evet. Kendimize, çevremize saygılı bir şekilde sürdürülebilir bir yaşam ortamı evet. oluşturmak. Orada da sürdürülebilirlik aynen. önemli bir evet. hale geliyor. Şimdi biraz teknolojiyle alakalı konulara başlayacağız. Çok güzel soruları var dostlarımızın. Mehmet Bey sormuş. Mehmet Kavuşturan. Teknolojiden oldukça uzak olan şirket sahipleri, patronları dijitalleşme konusunda yatırım yapmaları için nasıl ikna edebiliriz? Sizin bir taktiğiniz, tekniğiniz var mı diyor.
Korkutmak. Yani ikna, bir kere şunu ben anlamıyorum. Ben birisi bu sorumluluğu almış ve bu kadar risk almış birini niye ikna etmek zorunda kalsın? Her şey o kadar belirgin ki artık. Belki bu 20-30 sene sonra bir soru ya da bir durum olabilirdi. Ama şimdi o kadar fazla bilgi, hani gözünü kapatsan kulağını sürekli işte, yani bilgi insanın üstüne çullanırken bir iş insanının bunları duymaması, görmemesi, bilmemesi artık mümkün değil. Onun için ikna etmek diye bir şey de söz konusu değil. Kendi kararıdır. İster bu değişime ayak uydurur ya da hatta öncü olur, isterse de olmaz. Yani istemiyorsa demek ki oyundan, masadan kalkacak. Devam etmek evet. istiyorsa da dönüşecek, değişecek ve geleceği okuyabilecek. Fütürist bakış açısına işte bu kadar yırtınıyoruz, herkes fütürist bakış açısına sahip olmalı diye. Niye tarihe bakıyorsan ondan önce yani geleceğe de bakmak lazım. Onun artık bir tekniği var. Aa bilmiyordum, hiç haberim yoktu. Ha öyle miymiş diyecek bir alan yok. Yani hep her şey önümüzde ceryan ediyor. Gelecek artık işaret fişekleriyle nasıl geleceğini bangır bangır söylüyor. Mesela ben 15-20 sene önce ben fütüristim işte gelecekten haberler getirdim kıvamında şeyler anlatırken herkes aa öyle mi falan diyordu. Şimdi öyle bir şey yok ki. Geleceği basbayağı hepimiz görüyoruz, biliyoruz, bilgi haline dönüştü. Şimdi mesele onun gereklerini yerine getirecek bireysel ve kurumsal ve toplumsal dönüşümü yapmak. Dolayısıyla bu konuda ikna kimse birbirini etmesin. Herkes aklını başına devşirsin, bilgileri değerlendirsin, gereğini yapsın. Gerçekten çok hızlı, çok kritik bir süreçteyiz. Kimsenin kimseyi taşıyabilecek hali yok. Yani bu otodidaktizm falan çok önemli şeyler. Ortada bilgi var. Gel ben senin şirketini kurtarayım. Bak kurtarmak için şunu yapmalısın. Tabii danışmanlık falan dediğimiz şey iknayı şunu bunu içeriyor ama zaten öyle bir ilişki içine girmiş patron ya da iş sahibi ya da bir stratejist sorumlu mevkideki insan zaten onun farkındadır. Onun için yardım istemiştir. Orada artık iknadan değil, kooperasyondan ve işbirliğinden, ortak akıl ve takım çalışmasından söz edebiliriz. Yani bu konularda herhangi bir ikna söz konusu değil. Çünkü dönüşmek ve değişmek seçenekli değil. Yani isterseniz buyurun gibi bir şey değil, mecburiyet. O yüzden ikna da yok. Herkes evet, ne istiyorsa yapsın.
İlk etapta korkutmak dediniz ya, aslında ona da gerek yok. İçinden geçtiğimiz dönemde herhalde patronların korku endeksinin en yüksek olduğu dönemdir diye tahmin ediyorum son 25-30 yılda. Evet. Çünkü evet. belirsizliklerle dolu son bir yıl, bir buçuk yıl geçirdik gerçekten. Biz de şey diyoruz, Valorem Team olarak bu dijital tarafta işletmelere, firma sahiplerine, KOBİ'lerine ya bu dönüşüme ayak uydurup teknoloji zade olacaksınız ya da eğer aksiyon almazsanız teknoloji zede olacaksınız diyoruz. Bir anlamda dediğinizin aynısı yani. Bu bir artık bir zorundalık. İki tane sonucu var. Teknoloji aynen. Zade ya da teknoloji zede olmak diyebiliriz.
Peki, ona bir de gelecek zade, gelecek zedeyi de ekleyelim. Süper, çok beğendim.
Evet, aklınıza güzel olur. Evet. Evet, teşekkürler. Peki bu değişim, bu dönüşüm çağında Ufuk Tarhan kendini geleceğe nasıl hazırlıyor? Kendine ve işine nasıl yatırım yapıyor demiş bir dostumuz. Bunu merak ediyor.
Ya sürekli Ar-Ge, sürekli merak ve şey, önceleri FOMO'ydu tabii bu. Hani Fear of Missing Out Syndrome. İlk kullananlardan biriyim galiba Türkiye'de. Ama sonra onu kontrol edebildim. Dengeli bir merak, dengeli bir Ar-Ge, yani sürekli araştırma, geliştirme, çok çalışmak ve hep uyumlanmaya gayret etmek. Ama hep teknoloji çok odakta. Yani bu çünkü insanı şöyle bir noktaya getiriyor. Bir kere donanıyorsunuz. Yani teknolojiyi anladıkça ve kullandıkça hep birkaç adım önde oluyorsunuz. Artı gençlerle, yeni nesille çok kolay uyum sağlayabiliyorsunuz. Çünkü onlar bizim yaşımızdakilerin çok önünde başlıyorlar. Yani o teknolojilerin içine doğdukları için bir şekilde memetikle de çok ilgiliyim ben. Onu da çok okuyorum. Yani kültürel transformasyon nasıl oluyor, nasıl transfer, hani genetik, fiziksel olarak genlerimiz de bir takım şeyleri devrettiriyor, aktarıyor. Ama kültürel ve sosyal bir takım beceriler de aslında memetikle devroluyor. Dolayısıyla yeni nesiller daima çok önde ve bunlara hazır başlıyorlar. Ben kendimi yeniledikçe, sürekli çalıştıkça, yani ipe un sermedikçe aslında dinamik çağı yakalamış, zamanı ruhuna göre ilerleyebilir oluyorum. Tek şeysi merak, çalışmak, bol araştırmak, öğrenmeye, yani o müthiş bir öğrenme şeyim var. Yani doymaz bir öğrenme hevesim ve gayretim var. Ve teknoloji tabii. Hep ne yaparsam yapayım ucumu teknolojiye bağlayabiliyorum. O artık bir refleks haline gelmiş. Dolayısıyla böyle kalırsanız güncel ve zamanın içinde ruhuna uygun akabiliyorsunuz. Hani akışta kalmak diyoruz ya, bisiklete binmek filan, bir sürü analoji var. Gerçekten de durmadan bir tempoda ilerlemek, bazen hızlanmak ama hep hattan kopmamak çok dikkat ettiğim bir şey.
Süper, teşekkür ederiz.
Teşekkür ederim.
Başka bir soru yine bir dostumuz sormuş. Eminim bu soru size birçok kez sorulmuştur. Gelecekte en çok gelir getiren meslek ve iş kolları hangileri olur diye düşünüyorsunuz demiş.
Aslında düşünmüyorum. Onun için de bir yine böyle ciddi bir çalışma yaptım. Bir kere şeyi söylüyorum. Gelecekte meslekler ve para getirme konusunu tamamen unutalım diyorum. Meslek değil, becerilere odaklanalım. Ne beceriyoruz? Yani gelecek bize diyecek ki kapısını çaldığımızda, ben gelecek, bir de şöyle bir hemen saptama yapayım. Ben iş odaklı bir fütüristim. Yani sürdürülebilir işim olsun diyen kişi ve kurumlara yararlı olmaya çalışacak bilgileri derlemeye ve paylaşmaya çalışıyorum. Dolayısıyla benim işim olsun isteyenler için aslında geleceğe kapıyı çaldığı zaman gelecek de diyecek ki sen ne beceriyorsun, yani ne işe yarayacaksın, ne konuda yararlı olabilirsin, ona göre davet edecek. T-İnsan'da bunları, T-İnsan kitabımda çok detaylı anlattım. Dolayısıyla meslek değil, beceri, bir konuda çok becerikli olmaya adanmak ve o konuda hep derinleşmek gerekiyor. Mesela yani bu alanların neler olacağı da o kadar belli ki yazımın, şimdi o konuda bir formülüm var benim, hemen size başlığını söyleyeyim. Geleceğin mesleklerini bulmak için fütüristik formül diye bir yazım var. O yazıda aslında hangi soft skill'lerin, yumuşak beceri mi diyoruz ona, problem çözme, işbirliği, dayanışma filan, yaratıcılık vesaire, onlarla birlikte hangi alanların, ki 30 tane alan sıraladım, Mesela yenilenebilir enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi hangi alanların ve hangi işlerin bir araya gelip yeni meslekleri oluşturacağını özetledim. O yazıyı alıp ufak bir şey yaparsanız, yani ilk önce hangi, ben mesela gelecekte artık çok popüler olacak, çok ihtiyaç duyulacak 30 tane alanı sıraladım işte. Yenilenebilir enerji, dronlar, robotlar, yapay zeka vesaire bir sürü şey var. Onun altında da hangi işi yapacaksın o alanda? İşte mühendislik var, mimarlık var, şu, onları da sıraladım 20 tane. Şimdi ben mesela yenilenebilir enerji alanında çalışacağım ve rüzgar enerjisi alanında ve tasarımcı diye birleştirdiğinizde meslekler, yani bilmediğimiz hani bir sürü meslek icat edeceğiz diyoruz ya, o aslında bu tip hangi alanlarda ne iş yapmak istediğinizi birleştirerek bulunacak. Burada bir egzersiz yaptım. Dolayısıyla gelecekte hangi mesleklerin çok para getireceğini değil, talep göreceğini düşünmek lazım. Zaten talep görünce para da geliyor. Bunu artık hani bir daha hep tekrarlamayalım. Hep ne diyor? Başarılı insanlar, paraya bakmayacaksın, sevdiğin işi yapacaksın. Seversen o sana zaten gelir. Bana da böyle oluyor. İşini gücünü sürdürüp hala ekmek parası kazanan herkese de böyle oluyor. Yani söylediğimiz ve şu anda bütün ülkemizi rahatsız eden tarzda astronomik gelirler pek öyle meslekle falan değil. Yani hakikaten bir işe yarayarak, bir meslek erbabı, bir beceri erbabı olarak bir şey kazanmaktan, hayatımızı daha doğrusu sürdürmekten bahsediyorsak, o zaman lütfen o yazımı, belki aşağıda birisi linkini atabilir, oradaki şeyi, egzersizi yaparak hem kendinizin yeni versiyonu için, hem çocuklarımız için, gençlerimiz için geleceğin mesleklerini icat edebilirsiniz. Bunu yapacağız çünkü artık. Milyonlarca mikro yeni iş, meslek diyelim alışkanlıkla icat edeceğiz. Henüz bilmiyoruz ama bu gelen onluk dilimlerde, onlar senelik dilimlerde hep işte bunları yapıyor ve geliştiriyor olacağız. Çok heyecanlı, çok aslında evet, dinamik bir sürece girdik gerçekten.
Evet, işveren tarafında da yepyeni bir dönem, bir kültür de başlıyor. İnsanların yeteneklerini ve o becerilerini belki dönemsel ve proje bazlı aldıkları, kullandıkları uzaktan ve part-time ve proje bazlı çalışma modeli de giderek yaygınlaşıyor. Yani meslekten ziyade işverenler de kendi işlerindeki o ne diyelim onlara, o projeleri, küçük sorunları ya da yapılması gereken o işlere yönelik beceriye sahip insanlarla küçük sürelerde, küçük zamanlarda çalışacaklar gibi gözüküyor.
Onlara diyoruz ya, gig ekonomisi deniyor. Yani gig biliyorsunuz müzik için kullanılıyordu. Hani işte bir takım toplantılara çağrılıyor. Orada müziğini, sanatını icra ediyor, gidiyor. Başka bir yerde bir daha çağırılıyor. Ne kadar becerikli bir müzisyense ya da ekipse o kadar çok projeye çağırılıyor. Aslında gig artık her şey için olacak. Yani board rolü değil, bundan sonraki 2030'dan sonra özellikle board rolü değil, kontratlı, fatura kesebilen insan çoğalacak. Yani şimdi hele uzaktan çalışmayla deneyimledik, ne kadar lüzumsuz giderimiz varmış yani kalabalıklar halinde. Bir de buna yapay zeka katılacak, robotlar gelecek filan. Dolayısıyla orada çok dramatik bir değişiklik olacak ve aslında hepimiz, ben şimdi mesela kaç senedir geçtim o mood'a, board rolü değil, istediğim zaman, istediğim kadar, istediğim iş için fatura kesebilen bir konumda çalışıyorum yıllardır. Kısaca gig dediğimiz, bir zamanlar hani outsourcing, işte dış kaynak kullanımı denilen şey, aslında normal iş haline gelecek. Yani biz çocukluğumuzda memuriyet vardı, sonra özel sektörde bir anlamda memuriyet oldu. Sonra girişimcilik yükselmeye başladı. Şimdi artık herkes minik minik minik bir sürü girişimci haline dönüşecek. Yani o dönüşümü de mesela patronlar açısından da çok önemli. Diyelim bir insan kaynaklarından ne bekleniyor? Yetenekli insanları bordroya almak üzere bu insanlar hep şartlandı ya da sistematize oldu. Şimdi öyle değil. Aynen bir artist ajansı gibi, menajeri gibi, hangi konuda kimler becerilidir, onun portföyünü iyi bilen ler aslında o işleri yapacak ve burada da tabii insanların bu tür bir portföyü çok iyi değerlendirememesi, değerlendiremeyeceği görünüyor yani şimdiden görünebilir. O yüzden de yapay zeka mesela hani HR'ın dijitalleşmesi falan dediğimiz konular hep buna hazırlık. Bu tür sistemlere geçilecek. Yani hepimiz kontratlı, fatura kesen, nerede ne iş varsa oraya gidip gelen bir holokratik buna diyoruz. Holokratik çalışma düzenine geçeceğiz.
Süper. Tahmin ediyorum ki bizi izleyen dostlarımızın içerisinde önemli bir kesim eğitmenlerden, danışmanlardan ve koçluk yapan iş insanlarından oluşuyor diye tahmin ediyorum. Çünkü bununla alakalı hep sorular geliyor canlı yayınlarda. Burada da gelmiş. Bu mesleklerin geleceğiyle alakalı Ufuk Hanım ne düşünüyor? Nasıl bir gelecek bekliyor bu meslekleri demişler.
Çok önemli. Müthiş önemli. Yani çünkü herkes o kadar çoğunluk diyelim, o kadar şaşkın, kaygı dolu ve meraklı ki ve şimdiye kadar bize dayatılan ya da alıştığımız sistem, siz bir şeye karışmayın, biz sistemi kurduk, ona sadece adapte olun. İşte şu yaşta şu yapılır, şu iş böyle olur, bu da şu şekilde gelişir, şu zamanda şu olur gibi öyle bir sanki pattern çizilmişti ki. Şimdi bu böyle kaldırılıp atılınca ne var ortada? Şimdi bu farkındalığı geliştirememiş o veya bu sebeple hafif geride kalmış ama potansiyeli olanları oyuna dahil edecek olanlar aslında bugün bu eğitmenler, koçlar ve danışmanlar olacak. Müthiş yükselecek önemi. Fakat kendilerini herkesten önce geleceğin isterlerine göre yenileyebilmiş hem araç, alet, yöntem, bilgi kullanımı açısından hem de bunu satış, pazarlama ve ulaştırma açısından bayağı versiyon yükseltmiş olanlar. Yani öyle işte oturayım seanslarda şunu yapayım falan dönemi artık öyle danışmanlık, öyle koçluk, öyle eğitmenlik değil. Mesela eğitmenliği alalım. Yani yarın hologram çıktığında içeriğini hologramlarla anlatabilecek ve birçok alt branşla kooperasyon yapabilecek. Ben her yerde anlatıyorum bu örneği. Mesela İngilizce öğretmek. Şimdi bir sürü hazır program var biliyorsunuz. İşte birbirine birleştiriyor filan yapıyoruz. Ama augmented yani artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik yayılmaya başladığında ne olacak? O zaman bugünün eğitmenleri o zamanın senaristleri haline gelebilecek. Yani mesleklerini, daha doğrusu becerilerini, yeni teknolojileri, yeni olanakları kullanarak sürekli geliştiren ve tazeleyenler için sınırsız olanak var diyebilirim.
Müthiş. Bir yandan sizi dinlerken sanki şeyi anlattınız. Biz Valorem Team'de aslında böyle bir iş modeli inşa etmeye başladık pandemi öncesinde. Evet. Biz bir danışmanlık modeli inşa ediyoruz ve danışmanlarımıza farklı sektörlerde hepsinin uzmanlıkları diyoruz ki kendi yetkinliklerinizin ve tecrübelerinizin yanında kendi sektörünüze değer katacak teknolojik çözümler var, yazılım çözümleri var. Bunlar bazen bahsettiğiniz gibi işte augmented reality çözümleri olabiliyor, bazen farklı çözümler olabiliyor. Bu konulara da hakim olursanız çünkü danışmanlık dediğimiz mesleğin arkasında şu yatıyor. Bu hizmeti verdiğiniz kurum ya da kuruluşlara daha fazla değer katmak, onlara yeri geliyor daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak, yeri geliyor tasarruf elde etmelerini, optimize olmalarını sağlamak. Bu tarz teknolojilere hakim olur, bu tarz teknolojileri bilir ve bu firmalara önerdiğiniz takdirde aslında geleceğin dönüşmüş yeni nesil bir danışmanı da olmuş oluyorsunuz. Kendi alanınızda diyoruz. Çok güzel bir özet oldu. Çok teşekkür ederiz.
Şimdi mesela siz tam bunu yapıyorsunuz. Onun için ben Levent bana anlattığında çok yani benim ayıbım bu. Benim radarıma nasıl takılmamışsınız siz daha önce diye kendimi çok ayıpladım. Çünkü tam da bu anlatmaya çalıştığım şeyi yapıyorsunuz. Hani demin dediğim ya bir portföyü olması lazım artık. Evet. Mesela bir müddet sonra siz eminim öyle hizmet vermeye başlayacaksınız. Gelecek insanlar şirketler size diyecek ya bizim şu konuda şu becerilerde bir takım insanlara ve şirketlere ve çözümlere ihtiyacımız var. Siz o zaman Büyük ihtimalle bir takım yazılımları zaten yazılım ağırlıklı da çalışıyorsunuz görüyorum. Bir takım yazılımlarınızı da geliştirmiş olup ihtiyaç sahibi, yani hep bir pazar yeri, bir buluşturma ortamı yaratıyor olacağız. Danışmanlığın
Evet.
ve eğitmenliğin yorum. Aslında siz şu anda geleceği İlyas Temel Şafak Bey yazmış, benim çok kadim dostum. Aynı zamanda çok sıkı bir fütürist eğitmendir ve gelecek dersini oluşturmamıza büyük katkı vermiştir. O söylemiş, hakikaten siz şimdi sizin platformda konuşuyorum diye güzelleme yapmıyorum. Yürekten inanarak söylüyorum.
Teşekkür ederim.
Geleceği getirmiş bir model içindesiniz. Bu arada herkesin huzurunda söz alayım. Ben de sizi davet edeceğim ona göre.
Süper. Çok
Söyleyeyim.
teşekkür ederiz. Keyifle, seve seve. Şimdi bu kadar bahsettik. Daha sonra şey yapmak olmasın. Bu konuyla alakalı, Valorem Team'in iş modeliyle alakalı biraz daha böyle detaylı bilgi isteyen dostlarımız olursa, hemen ekranın sol üst köşesindeki o kare kodu cep telefonlarıyla okuturlarsa orada bir menü çıkıyor. 15-20 dakikalık özet bir videomuz var. Oradan bir göz atabilirler diyelim. Onu da tamamlamış olalım. Peki, başka bir soru dostumuz da şey sormuş. Robotlaşma ve yapay zekanın hayatımıza girmesiyle bu pazarlama da değişti. Dijital pazarlama çok ön plana çıktı. Ticaret de dijitalleşti ve e-ticaret ön plana çıktı. Bundan sonraki adımlar ne olabilir sizce? Fikriniz, öneriniz, öngörünüz nedir demiş.
Ya bundan sonraki adımlar aslında şu anda ortaya çıktı dediğimiz şeyler gözümüze takılmaya başladı. Prototipler, örnekler birer ikişer yaşanmaya başladı. Bundan sonra bunların daha da geliştirilmesi, içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıyla ilgili geçecek. Yani bundan önce teorik bilgiydi, illüstrasyondu, bilim kurguydu, hayaldi, işte biz fütüristlerin falan anlattığı bir takım hikayelerdi. Şimdi çatır çatır sahaya inmeye başladılar. İşte eskiden uçan araçlar diyorduk, dronlar her yerde, bir takım denemelere başladılar. Ya da işte pazarlama ile ilgili servis robotları, yapay zeka botlar, yani sınırsız sayıda yapay zeka ve robot, hem fiziksel hem bot yazılım anlamında kullanılmaya başlandı. İnsanlar şimdi bunu fark ediyorlar, öğreniyorlar, esinleniyorlar ve yaratıcılık, tasarım falan diyoruz ya, işte onlarla yeni çözümler, ha bunda şu da kullanılabilir, bunda bu da olabilir gibi geliştirme, yani kocaman bir şantiye gibi düşünün ya da bir laboratuvar gibi düşünün dünyayı. Şimdi bu 10-15 sene içinde yeni sistemleri hep birlikte geliştiriyor olacağız. Birçok şey çöpe atılacak, birçok şey tutmayacak, lüzumsuz olacak. Mesela bugün bir şey gördüm, video. Bir sistem yapmışlar konserve kapağını açmak için. Yani böyle çalışıyor, tutuyor. Allah'ım ne bir mühendislik harikası. Yani ne gerek var? Hani teknolojiyle her şeyi yapabiliyoruz diye her şeyi yapmayı bir deneyeceğiz, vazgeçeceğiz. Ve optimum, hem çevreye, yani sürdürülebilirlik prensiplerine uygun, karbon ayak izini bırakmayan ya da düşüren yepyeni şeyleri birlikte icat edeceğiz. Şu anda daha bunlar ders, prototip anlamında. Ben mesela bir şey anlatıyorum. Aa ben bunu görmüştüm. Tamam gördün ama daha yayılmadı ki. Yani bununla ne yapacağız? Bir ona çalışma dönemindeyiz. O yüzden diyorum ya, milyonlarca icat, küçük şey. Hani bu robotlar işimizi elimizden alacak. Yapay zeka, teknoloji, insanlığa daha bir duralım yani. Nasıl olacak böyle? Hemen olabilecek bir şey değil. En az 10-15-20 sene var. 8 milyara yaklaştık. Yarattığımız sorunların, çevresel ve insani sorunların haddi hesabı yok. Yani bu kadar hengamenin arasında şimdi parasal sistem bir kere değişiyor. Blockchain'e geçiyoruz. Kripto paraları ortaya çıkaracağız. Onları çıkarabilmek için yenilenebilir enerjiyi çok süratle kotarmamız lazım. Onu kotardık. Bu kadar data nasıl transfer olacak? Yani bir Elon Musk'ın Starlink fırlatmasıyla olmayacak. Yani internetin kesintisiz ve hızlı bir şekilde çok süratle yayılması lazım dünyaya. Yenilenebilir enerjinin, sonra data işleme kabiliyetlerinin ve en önemlisi de bunları yaratacak olan insanların gelişmesi gerekiyor. Daha zamana ve çok çalışmaya ihtiyacımız var. O yüzden herkes lütfen hangi işin ucundan tutacağına karar verip, yani dünyanın hangi sorununu çözmeye kendini adayacak karar verip orada şimdiden deli gibi araştırmaya, geliştirmeye hem kendini hem işini başlasın. Çok hani şey zamanlarındayız. Böyle eskiden biz Red Kit okuyarak büyümüştük. Red Kit'te böyle işte giderler, bir yeni şehir kurulur. Hiçbir şey yok ortada. Birdenbire bir önce otel inşa edilir. Sonra pat pat pat pat şehir oluşur. Şimdi Sim City'ler var, bilmem neler var. O kadar bakir bir alandayız ki şu anda. Ne istemiyorsak veya ne istiyorsak yapmamak ve yapmak üzere adım attığımız çok verimli toprakların önündeymişiz gibi görmek lazım aslında. Yeni iş olanaklarını, yeni iş dünyasını ve yeni bize doğru olan yolculuğumuzu.
Süper, çok güzel bir özet oldu. Hatta arada bir sonraki sorudan da kısaca bahsetmiş oldunuz. Bir dostumuz demiş ki, kripto paraların geleceğiyle alakalı neler düşünüyor Ufuk Hanım demiş. Yani gelecekte önemli bir yer tutacak, sizin de söylediğiniz gibi. O taraftaki sizin düşünceleriniz nedir tam olarak?
Önemli bir yer tutmayacak. Asıl değişim sistemi blockchain ve kripto paralar olacak. Yani ilk ve en hızlı adım atacağımız dönüşüm, bundan sonraki adım o olacak. Dolayısıyla ne düşünüyorum değil, yani geleceğini nasıl görüyorum değil, gelecek orada. Tamamen bu ve bu başladı artık. Ve bunu kaç senedir söylüyorum. Özel değil yani, bütün dünya söylüyor. Sistem değiştireceksek eğer, bunu mümkün kılacak olan şey blockchain. Blockchain, bilgisayar ve internet devrimlerinin yaptığından da büyük bir dönüşüm etkisi yapacak. Yani ondan çok daha önemli bir şeyden bahsediyoruz. Yani şöyle düşünün, bilgisayar çıkmış ve kullanmaya direnen ya da kullanamayan bir iş yeri nasıl olurduysa, şimdi blockchain ve kripto para ile çalışamayanlar ondan bin beter hale düşecek diyeyim size. O kadar önemli.
Peki. Şimdi kripto para deyince orada o kadar çok konuşulacak konu da var ki, soru da var ki, çok da derinlere inemiyorum. Böyle genel anlamda sizin yorumlarınızı, görüşlerinizi aldıktan sonra dostlarımız da kusura bakmasınlar. Hem iki, bütün kanallardan da yeni sorular geliyor. Hemen
ayı
bu soruları bitirip.
Ayı sezonuna girdik mi?
Tabii arka tarafta finansal olarak bir sürü konu var. Yani bugün inanılmaz düştü. Öbür taraftan başka bir ülke bunu yasal bir para birimi olarak kabul etti. Diğerleri geliyor.
Yok,
falan ne olacak?
Falan.
İşte dolar mı ayakta kalacak o mu falan. Böyle bir acayip bir gelecek var orada da.
Bu konuda en komiğime giden şey, bizim başkanımız gitmiş. Hani bir karikatür, bir sürü şey dolaşıyor ya, bizim karikatürümüz gitmiş. Elon Musk bir Türk lirası da yazsana. Evet. Bir tweet atsana Türk lirası diye. Bu şimdi işin şakası tabii. Her gelişmekte olan sektör, alan, özellikle de parayla pulla ilgiliyse, bu tip spekülatif alanlar açar. Ama bu çok ciddi bir iş. Özgür Demirtaş'ı da dinliyorsunuz. Bütün diğer aklı başında ekonomistleri de dinliyorsunuz. Bu öyle şakası yapılacak bir konu değil. Yani spekülatif ve kısa yoldan para kazanmacılar her sektörde, her dönemde. Mesela internet boom'unu yaşadık biz yaş olarak. O zaman da internetten herkes zirilyoner oluyordu. Sonra web'den oluyordu falan. Öyle bir şey olmuyor. Yani evet, ufak tefek örnekler çıkıyor. Fakat bunun çok ötesinde çok derin bir şey. Lütfen herkes en kısa zamanda bir kripto para alsın. Bu ticaretini yapmak, çok para kazanmak için değil. Blockchain dünyasında ve yeni finans terminolojisinde neler başınıza gelecek, nelerle karşılaşacaksınız görmek için mutlaka bu alanlara girip çalışmaya ve öğrenmeye başlayın. Yani şakaya gelir tarafı yok bu konuların.
Evet, bu ara kripto paralar da indirime girdi. O yüzden fırsat olabilir.
Ha tabii. Peki. O da ayrı ama yani bu bir tavsiye değildir.
Diyelim.
Şimdi popüler laf o ya, her ekranı açan, bu bir tavsiye değildir ama şunu yapın.
Yatırım tavsiyesi değildir diyelim.
Evet.
Peki Murat Bey, Murat Koca sormuş. Bernard Marr hakkında ne düşünüyor Ufuk Hanım demiş. Fikir olarak bazı konularda Bernard Bey Ufuk Hanım'dan ayrışıyor. Ufuk Hanım geleceğin robotlarla geleceğini ifade ederken Bernard Bey robotların asla insan zekasını geçemeyeceğini, tüm geleceği robotlarla düşünmek yerine insani değerlere atıf yapıyor. Bu ayrışmaya bakış açısı nedir acaba demiş.
Ben kendisini izliyorum tabii ki, eserlerini biliyorum. Pek öyle keskin ayrım yok. Yani ya o ya bu gibi bir ayrım yok. O da robotlarla işte artırılmış gerçeklik vesaire bütün teknolojiyle birlikte ilerleyeceğimizi söylüyor. Herkes de onu söylüyor. Yani şu bakış açısının değişmesi lazım. Tümüyle robotlar, tümüyle insanlar, hep şu, hep bu, ya o ya bu gibi bir şey yok artık. Hep hibrit gideceğiz. Yani insanlar da olacak, robotlar da olacak. Yapay zeka da olacak. Zaten robot yapay zeka aslında. Hani biri fiziksel, biri şey. Dolayısıyla insanı geçip geçmeyeceği konusunda daha hiçbirimiz net bir şey söyleyemeyiz yani. O biraz iddialı olur. O öyle öngörüyor olabilir ama ben de geçebileceğini düşünüyorum. Yani insan zekasının zaten belli alanlarda insan kabiliyetlerini çoktan geçmiş durumda. Bu çok daha fazla ilerleyecek. Ama bütün faaliyetlerimizi yapabilir mi? Tam bir insan gibi davranabilir mi? Zannetmiyorum ve gerekmiyor da zaten. Yani düşünsenize. Robotların mantığında o var. Şimdi biz bir insan çalıştırıyoruz. İnsan olarak çalışıyoruz. Yatacağız, kalkacağız, yiyeceğiz, içeceğiz, öğreneceğiz. Ay ne kadar çok proses var içimizde. Alt tarafı gideceğiz, bir tane bir şey kaldır, tak ya da hesapla yapacağız. Onun için arkada bir sürü sistem çalışıyor. Yani bir insanın maintain etmesi, bir iş yapabilmek için sağlıklı ve yaşamsal sistemini korur kalması çok masraflı bir şey. Çok büyük yatırım. Dolayısıyla orada bakış açılarımızda farklılıklar var ama hepsinde de hem insan hem insana yardımcı teknolojiler daima olacak. Bir denge tutturmak, bir ayarı kaçırmamak lazım. Ama hani hangisi hangisini geçer, yener, daha oralar çok bilinmez şeyler, spekülatif alanlar. Hepimiz bir şey söyleyebiliriz ama bugüne de pek faydası olmaz. Bugün böyle ayakları yere basan bir sohbet içindeyiz. Daha sonra evet. Belki öyle uçuk kaçık sohbetler açarız. Orada konuşuruz. Mesela Clubhouse'da.
Evet, orada sizin sohbetleriniz oluyor. Takip etmesini öneririz bütün dostlarımıza.
Yok, olmuyor. Artık olmuyor.
Öyle mi? Sizde mi?
Ama, yani biraz
tabii azalttınız. Bir ara çok hype'tı. Evet.
Evet. Ben hani en çok şu Boğaziçi ile ilgili bir güne katıldıktan sonra o kadar ayrılamadım ki oradan bütün gün. Aa, bu böyle zor bir şey diye. Epey bir ara verdim ama ortam çok müsait. Hani bilmem, siz belki önce olursunuz ya da böyle bir kendi kendine grup olur. Orada sabahtan akşama tartışırız bunları. Çünkü öyle konular, yani pat diye bitecek şeyler değil.
Süper. Aslında diğer sorunun da bir anlamda cevabını aldık. Levent Bey sormuş. Bu çok hızlı gelişmeler sonrasında akıllı ve öğrenen makinelerin insanlara ihtiyaç duymayacakları bir zaman gelebilir mi demiş. Siz de aslında insanlar her zaman olacak, hibrit bir model olacak. Yani şimdiden bununla alakalı öngörüde bulunmaya gerek yok dedik. Peki.
Levent Bey benim eşim olan Levent Bey.
Evet Levent Bey.
Ha. Levent Beyciğim, insanlara gerek kalmayan yemek yapan robotları ben çok istiyorum. Bizim Levent'le bir anekdotumuz vardır. Şimdi ben bir gün böyle şey yapmışım. Levent işte Facebook kullanmayı, Twitter'ı falan benim zorum da öğrendi. Ve kullanmaya teşvik ettim. Bir gün ben yine böyle fütüristik bir şeyler paylaşmışım. O da bana direkt mesaj atmış. Demiş ki hanım, işte teknoloji falan iyi de akşam evde ne yemek var? Sen ondan bahset. Ben de bunu screenshot'ını alıp Facebook'ta duvarımda paylaştım. Ve adamcağızı mahvetti millet. Ya işte kadın fütürist olsa da en sonunda evde yemek soruyor. Atom parçalasa da bu erkek milleti, ya çok komik. Onun için bizim bu yemek hep aramızda bir şakadır. Ben yemek yapan robotların insanları gereksiz kılmasını çok istiyorum. Levent'ciğim.
Evet. Peki. Şimdi son sorulara yaklaşıyoruz. Bizi canlı izleyen dostlarımızın varsa soruları, cevaplayamadığımız, bugün değinmediğimiz, onları iletebilirse birkaç tane de canlı yayında soruları alıp tamamlıyor olacağız. Bu soruları canlı yayın öncesinde bahsetmiş olduğumuz linklerden iletmişti bütün dostlarımız bize. Ayşe Hanım sormuş. Ayşe Kurtuluş, Ufuk Tarhan geçmişe dönüp baktığında neleri daha iyi yapardı demiş.
Şu hep içimde dert oldu. ODTÜ'deyken matematik dersinin hocası işte Amerika'ya bayağı ciddi bir kürsüye gitmişti ve benim de dersim bayağı iyi olduğu için bana da orada master ayarlamıştı. Ve beni oraya götürmek için çok uğraştı. Ben gitmedim. Yani oraya gitseydim sanki biraz daha erken bu toplara girerdim gibi geliyor. O mesela daha iyi yapabileceğimi hissettiğim yegane şeydir. Keşke onu yapsaydım dediğim tek şeydir aslında.
Peki, süper. Diğer bir soru, okul çağındaki çocuklarımızı geleceğe nasıl hazırlamalıyız? Eğitim sistemi, meslek seçimi, kişisel gelişim anlamında diye sormuş bir dostumuz. Diğer dostumuz da muhtemelen üniversitede okuyor. Üniversitede okuyan arkadaşlara tavsiyeleriniz ne olur demiş.
Her ikisine de aslında çok kasmayın. Ne çocuklarınızı ne gençler kendinizi. Çok enteresan bir çağa doğdunuz ya da hepimiz doğduk da herkesin ilerleme inmesi farklı. Şimdi gelecekteki en önemli şey iyi insan olmak. Yani sahici, insani değerlere, çevre duyarlılığına sahip insan olmak. Bunun için de kriterler ne derseniz sürdürülebilir gelişim amaçları var dünyanın artık hani 2030'a kadar sürdürülebilir kalkınma hedefleri Birleşmiş Milletler'in. Aslında oradaki 17 tane madde geleceğe nasıl hazırlanmamız gerektiğini o kadar iyi özetlemiş ki hani böyle kaba taslak söylediğimiz insani ve çevresel duyarlılık işte değerler dediğimiz şeyler o 17 maddeyi hepimiz kotarmak zorundayız. Eğer çocuklarımızı, gençler kendilerini, aslında hepimiz kendimizi o 17 sürdürülebilir kalkınma hedefine uygun insanlar olarak yetiştirebilirsek, her ne yaparsak yapalım, birimiz mühendis olacağız, birimiz tasarımcı olacağız, birimiz fiziksel olarak iş yapmaya devam edeceğiz. Ama yaptığımız her şeyin 17 maddeyi kotarması gerekiyor. Ki 2030'da ve 2040'da karne alacağız ya insanlık olarak sürdürülebilirlik adına. İşte o karnelerde başarılı olalım. Yoksa bireysel olarak tek başımıza, tek bir mesleğin, tek bir alanın gelişmesinin hiçbir anlamı yok. Bir bütün olarak bir harmoni içinde bir sonraki faza geçebilmemiz lazım. İnsanlar olarak, çevre olarak, yani bu öyle basit bir konu değil. O konuyu da basit olmayan bu çok önemli hayati konunun altından kalkabilmek de ancak ve ancak farkındalığı yüksek, iyi insanlar, yeni bir iyilik tarifinde buluşabilmiş insanlar olursak. Yoksa teknolojiyi, işte tekniği, bunların hepsini öğrenecekler zaten. Kullana kullana. Biz mesela şu anda yaptığımız şey son derece ileri teknoloji uygulaması. Ben teknoloji sektöründe çalıştığım için biliyorum. Şu sistemi 20 sene önce satmaya kalksaydım mesela biri yapıyor olsaydı, 20 milyonlarca lira fatura kesmemiz gerekiyordu. Şimdi bakın hiç çoğu hizmeti neredeyse yok pahasına alıyoruz. Kimisi deneme bedava bilmem ne. Çok cüzi miktarlarla bu kadar önemli bir teknolojiyi hiç ne ders aldık ne okuluna gittik tak diye kullanıverdik biz bile. Düşünün daha genç olanlar bu sisteme çok otomatik girecekler. Ama otomatik giremeyecekleri şey iyi, etik, ahlaklı, saygılı ve hem kendisini hem çevresini sürdürülebilir kılacak insan olmak. Yani hakikaten çocukları, gençleri hırpalamayı artık bırakalım. Zaten onlara çok zor bir gelecek devretmek üzereyiz. Daha fazla kafalarında tepinmeyelim. Yani gelecekleri üzerinde tepinmeyelim. Bırakalım, lütfen biraz özgürlük tanıyalım. Kendilerini rahat bulsunlar. Ben çok üzülüyorum gençlere yaptığımız şeyler için. Birebir de değil, bakın yansıttığımız tablolara bakın. İletişime bakın. Yani iletişimde, zihinde, davranışlarda, her şeyde hijyene ihtiyacımız var. Temizliğe ihtiyacımız var. Biraz artık bunları böyle hani işte çıkmış kadın ulvi konuşuyor, spiritüel konuşmacı gibi değil de. Yani bu tam da hayatın gerçeği diye lütfen alalım. Gençlerin yakasını bırakalım.
Süper, teşekkür ederiz. Bir dostumuz sormuş, Profesör Doktor Cenk Çelebi beyefendi sormuş. Ufuk Hanım'ın takip ettiği bilgilerine güvendiği teknoloji kanalları nelerdir, neleri tavsiye eder demiş.
Ben onları aslında uzun bir liste. Her zaman baktığım o listeyi isterseniz Ziya Bey'e ileteyim. Ziya Bey de sizlere bir şekilde o linkleri yayınlasın.
Nasıl şöyle yapalım. YouTube kanalının altına yorumlara eklerim. Bunu daha sonra izleyenler de kanalda aynen, yorumlardan oradan şey yapabilir. Evet, videonun oradan açıklamalarına ulaşabilir. Okey. Peki ben bir yandan Zoom'daki sorulara bakıyorum. Bir yandan da diğer kanallardan geldi. Şimdi Hakan Bey'in güzel bir sorusu var girişimcilikle alakalı. Girişimciliği gelecekte nasıl görüyor? Genel anlamda nasıl bir girişimci nesil göreceğiz gelecekte demiş.
Onu konuştuk aslında. Girişimcilik temel iş modeli olacak diyelim. Yani tabii ki kurumsal büyük böyle hani şu anındaki kurumsal küresel şirketler daha da büyüyecekler. Bunun için Pricewaterhouse'un çok önemli bir raporu var. Dört dünya modeli diye. Onu da isterseniz Ziya Bey o araştırmayı da şey yapalım, linkleyelim. Tamam. Orada girişimciliğin, kurumsal hayatın, yeşil dünyanın filan hani sosyal girişimciliğin nereye gideceğine dair çok önemli saptamalar var. Girişimcilik çok çok önemli. Yani gig dediğimiz aslında board rolü değil de fatura kesebilir halde çalışmak, becerisini, ürettiğini satabilmek son derece önemli olacak. Ve o size verdiğim fütüristik formüllerdeki alanlarda gelişecek girişimciler. O zaman sizinle şöyle bir ödev alıyoruz Ziya Bey. Bir Pricewaterhouse'un araştırmasını koyalım. Bir o kaynakları koyalım. Bir de şu fütüristik meslek alan bulma formülünü koyalım. Ya bunları çalışırlarsa arkadaşlar bayağı enteresan şeylere, sonuçlara ulaşacaklar.
Tamamdır. Onları ekleyelim. Dilara Hanım güzel bir yorum yapmış. Eğer demiş Ufuk Hanım Amerika'ya gitseydi 40 yaşında aşkıyla nasıl karşılaşırdı demiş. Dolayısıyla gitmediğiniz bir anlamda iyi olmuş diyelim. Peki bilgi yani kalıcı.
Her şeyden önce kızım olmazdı belki de.
Evet.
Tabii
evet.
Öyle bakınca.
Bilgiyi kalıcı bir şekilde öğrenmek için neler tavsiye edersiniz demiş Sevda Hanım.
İçselleştirmek yani insan ancak birçok şeyi tutamıyoruz tabii aklımızda. Zaten hani bu çip teknolojileri gelince aslında o konuda büyük bir yardım gelecek bize. Herkes şimdi çip deyince alerjik oluyor ama ben de hep diyorum ki bakın görün hepimiz nasıl şimdi aşı olmak için sıraya girdik. İleride çip taktırmak için de sıraya gireceğiz ve taktıracağımız çiplerin bir kısmı da bu bilgileri hop upload etmekle ilgili olacak. Fakat şimdi organik aklımızla nasıl tutabiliriz kısmına gelirsek bunun çok sevdiğimiz ve çok içselleştirdiğimiz konuları aslında deneyimlediğimiz konuları aklımızda tutabiliyoruz. Onun için de çok iyi seçki ve derleme yapmak gerekiyor. Yani mesela ben gelecekle ilgili hiçbir şey unutmuyorum. Çünkü tamamen konsantrasyonum orada. Ama başka konularla ilgili de hani balık hafızası bile denemeyecek kadar unutkan bir halim var. Dolayısıyla içselleştirmek, deneyimlemek, odaklanmak bunlarla ve sürekli tabii tekrarlamak. Yani öğrenmenin ben uzmanı değilim ama tekrarlayarak ve üzerinde sürekli çalışarak aslında bilgiler akılda tutuluyor ve geliştiriliyor diyebilirim. Tutku.
Süper. Peki. İlyas Bey bir soru sormuş. Buna da biraz değinmiştik ama belki biraz açabiliriz. Hologram teknolojisinin geleceği özellikle eğitim sektörü için katkılarını nasıl değerlendiriyorsunuz demiş.
Müthiş. Müthiş. Yani bugün mesela bir tane video gördüm. İşte pimpon oynuyorlardı falan. Sağlık sektöründe. Yani düşünsenize bir işte biz düz çizgide kurbağaları, şunları bunları, insanı, her şeyi, organları öğrenmeye çalışmadık. Şimdi bile o kadar güzel videolar var ki hologramla işte kalbi çıkarıyor, içine bakıyor, akışına bakıyor. Yani gözünüzün önünde her şeyi canlandırabileceksiniz. Bu müthiş bir şey. Bence de zaten en fazla ve en hızlı gelişeceği yer bir eğitim, bir de pazarlama olacaktır. Pazarlama, satış. İnanılmaz gelişim alanı var ve şu anda da zannediyorum aslında en hızlı ilerleyen ve yaygınlaşmakta olan konulardan biri. Yeter ki şu internet bant genişliği, hızı, maliyeti bu konular halledilebilsin. Yani internet bağlantısı yaygınlaştıkça bunlar çok hızlı gelişecek şeyler.
Kesinlikle. Ben şey demiştim, pandeminin ilk başladığı dönemlerde, Allah'tan bu pandemi, bu 4G'nin, 5G'nin hayatımıza girdiği dönemde bizi yakaladı. Düşünüyorum ki o 1G'ler, 2G'ler, 3G'ler olsaydı, evde ya da mobilde internete bağlanamadığımız bir dönem olsaydı bu pandemi, herhalde yani biraz hayat durur gibi oldu. Okey, bazı sektörler zor günler geçirdi, hala geçiriyor, ama o zaman tamamen kilitlenirdik diye düşünüyorum. Yani hiçbir şey yapamazdık. Ne e-ticaret olurdu, ne lojistik olurdu, ne işte dijitaldeki eğitimler, etkinlikler, hiçbir şey olmazdı, kalırdık. Çok şükür ki idare ettik bu internette. Tabii bundan sonraki birçok yeniliğin aslında altyapısı bu 5G'lerin, işte bir sonraki adım neyse 6G'lerin, 7G'lerin hayatımıza girmesiyle hız kazanıyor olacak.
Dün bir tane post paylaştım. Hemen lafı alayım. Ona çok üzüldüm. 5G'nin dünyadaki yani dünyadaki 5G haritasını yayınlamışlar gerçek zamanlı. Çok üzücü, Türkiye'de yok. Ama Bulgaristan'da bile yüzlerce var mesela yakınımızda. Buna çok üzüldüm. Hiç öyle ki biz iletişimde, internet iletişimde özellikle en Avrupa'dan bile iyi durumdaydık. Umuyorum bu konudaki yatırımlar bir an önce hızlanır.
İnşallah. Peki son olarak Meltem Hanım iki yerden de sormuş. Belki değindik ama onu da şey yapmayalım, kırmayalım. Ev dışı yiyecek sektörüyle alakalı kafe, restoranların gelecekteki teknolojik olarak nasıl bir yenilik bekliyor? Ufuk Hanım'ın düşünceleri nedir demiş.
Yani bir kere herhalde herkes bir alana uzmanlaşacak. Yani herkes her şeyi yapamayacak. Onların daha çok sipariş alma, verme, gönderme gibi hızla ilgili ve çeşitle ilgili bir takım gelişmeleri olacak ama maksimumda teknolojiyi kullanan, lojistiği kullanan ve hızla ve çeşit ve kaliteyle ilgili gelişim alanları çok yüksek olacak. Yapay zekayı çok iyi kullanmaları gerekir. Şimdi hani yapay zekayı fabrikalar falan kullansın gibi görüyoruz ama aslında böyle ev dışı küçük işletmeler vesaire, bunların kullanması çok daha önemli olacak. Hem lojistik giderlerini hem bir takım imalat giderlerini azaltmak adına. Otomasyon orada çok gelişecek. Yani işte ne bileyim 3D yemek basan diyoruz artık, ne diyeceğimizi daha bilemediğimiz için. Yemek üreten diyelim. Kişiye özel bir takım kombinasyonlar yapan, belki sadece tabletleri, belki sadece içecekleri, ki şu anda hani detoks gıdaları falan başladı.
Yani yapay etler da gelecek belki de.
Aynen, yapay et. Mesela işte ben Plant Factory diye bir yeri paylaştım. Yakında da gidip gezeceğim. O tip yerlerden direkt dalından, ama tabii şehir çiftliğindeki dalından koparılmış gıdaları transfer etmek gibi. Orada da çok gelişim alanı var. İnovatif çok iş yapılabilecek durumda. Gıda hepimizin en vazgeçemeyeceği şey, beslenmek. Onun için yaratıcılıklarına kuvvet diyorum o alanlarda çalışanların. Çok enteresan gelişmeler bekliyorum o sektörlerde.
Evet. Süper. Son olarak benim de kütüphanemde sizin kitabınız duruyor. Bütün harika. Dostlara da mutlaka T-İnsan kitabını alıp en güncel versiyonunu, bendeki 20. baskı, bilmiyorum en güncelimi oluyor, genişletilmiş baskı, ona sahip olup bir okumalarını mutlaka öneririz, tavsiye ederiz. Peki şöyle, ben
Ziya Bey kitap listesi sormuştu. Yine hı-hı, Google'da sorarlarsa fütüristlerin kitap tavsiyeleri diye o hem İngilizce hem Türkçe onar tane kitap seçmiştik. 10 mu 20 tane mi biz Fütüristler Derneği olarak, onları okuyabilirler.
Tamam. Evet. Ben şöyle sorulara son bir bakıyorum. Gözümden kaçırdığım bir konu var mı diye. Kapatmadan önce Ufuk Hanım çok teşekkür ederiz. Yani çok güzel yorumlar geldi bütün kanallardan. Bütün dostlarımız çok teşekkür ediyor. Gerçekten evet, sezon finaline yakışır. Bilgi dolu, ufuk açıcı, çok keyifli, çok verimli bir program oldu. Bir saati çoktan geçtik. Zaman çok hızlı geçti. Son olarak sizin bütün katılımcılarımıza önerileriniz, tavsiyeleriniz, bu geceyle alakalı yorumlarınızı alalım. Sonrasında da birlikte kapatalım programı.
Çok teşekkür ederim. Hakikaten ben de keyif aldım. Şimdi ben de saate baktım. Şöyle yani pozitif bakış açısını ve olumlu gelecek tasarımı yapma kafasını hiç terk etmeyelim. Oraya asılalım. Ve bir de sürdürülebilir kapitalizm, ondan çok söz edemedik. Hani ehlileştirmek, kapitalizmi ehlileştirip sürdürülebilir kapitalizm içinde ilerleyeceğiz dedik. Bu konulara biraz kafa yormalarını tavsiye ederim. Ve eğer aralarını yani danışman olsalar da, üretici ya da bir sektörde işveren, çalışan olsalar da yeşil mutabakat, Green Deal diye bir şey geliyor üstümüze. Yani bütün iş dünyasının bu karbon ayak izi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve sürdürülebilir kapitalizme uygun hale gelmemesi çok felaket olacak. O yüzden şimdiden ben hani kapatırken diyeyim ki lütfen sürdürülebilir kapitalizm konusunda kafa yoralım, olumlu gelecek tasarımına odaklanalım ve inanalım ki gelecek, güzel gelecek. Hep öyle geliyor zaten ki onun için bir aradayız.
Süper. Çok teşekkür ederiz. Bu akşam ikinci sezonun 140. bölümünde Ufuk Tarhan'ı konuk ettik ve geçtiğimiz 2 yıl içerisinde birbirinden kıymetli hocalarımız ve uzmanlarımızla size en kaynağından en doğru ve en faydalı içerikleri aktarmaya çalıştık. Şimdi 2 aylık bir ara vereceğiz. 2 aylık, 2,5 aylık bir ara. 3. sezonda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz sizi özleyeceğiz, siz de bizi özleyin diyoruz. Valorem Team olarak başta Ahmet Cezmi Göbüt ve Valorem Team içerisindeki bütün ekip arkadaşlarına da ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bu organizasyonda, bu değer katan eğitimlerde bize destek oldukları ve şu anda işte binlerce, yüz binlerce insana birlikte ulaştırdıklarından ötürü diyelim. Eğer değilseniz mutlaka ama mutlaka YouTube kanalımıza abone olun ve sevdiklerinizi de paylaşın. Eğer izliyorsanız yorum yapın, bir like atın çünkü bu algoritmalar ne kadar çok etkileşime geçerseniz bizim videolarımızı, bu içerikleri daha fazla kişiye ulaştırıyorlar, paylaşıyorlar diyelim. Herkese çok teşekkür ederiz. Eylül ayında yine tekrar Değer Katan Eğitimlerin 3. sezonunda görüşmek üzere. İyi akşamlar diyelim herkese. Şimdiden iyi tatiller, hoşça kalın, esen kalın diyelim.
İyi tatiller, hoşça kalın.